Ayrım 22. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 269. Memleketin en pis insanlarını bir arada gören ihtiyar Nizeron kafasını salladı. İçtiği şarabın parasını Bayan Tonsar'a verdi ve meyhaneden çıktı. Ayağa basamaklara değer değmez, içerideki sarhoşlarda bir rahatlama fark edildi. Bütün bu insanlar vicdanlarından kurtulmuşlardı sanki. Birdenbire Vaudoyer girdi içeri. Vatel'in yaptığını Tonsar anlatmıştı kendisine. ''Ne diyorsun bunlara peki Courtebot?'' dedi. Hemen hemen herkesin Courtebot takma adıyla çağırdığı Courtequiz bardağını masanın üstüne koyarak dilini şaklattı. ''Vatel hata etti'' dedi. ''Tonsara'nın yerinde olsaydım kaburgalarımı çürütür yatağa girerdim. Hastayım derdim. Döşemeciyle bekçisini mahkemeye verir, 20 altın tazminat isterdim. Bu parayı Bay Sarkis ödetirdi ona. Döşemeci kopacak olan gürültüden kaçınmak için öderdi bu parayı herhalde'' dedi Godin. Çiçek bozuğu suratlı, fındık kırana benzeyen eski kır bekçisi Vaudoyer kuşkulu bir havayla susuyordu. Beleşten 60 frank kazanma olasılığından ağzı sulanan Tonsar, ''Nedir senin canını sıkan?'' dedi. ''Söyle bakalım, anamda 20 altın değerinde şey kırılmışsa biz de bundan yararlanırız. 300 franklık patırtı çıkarırız. Bay Gourdon da Aguye'ye gidip ananın kalçası çıktı der.'' ''Çıkarırız da kalçasını yerinden Paris'te yapılıyor bu.'' diye ekledi mehanecinin karısı. ''Çok pahalıya mal olur bu.'' dedi Godin. Vaudoyer, adliye ve eski jandarma onbaşısı Sudri'ye çok yardımcı olmuştu. ''Ben birçok davada bulundum. İşlerin sizin istediğiniz gibi yürüyeceğinden şüpheliyim. İş Sulanje'ye kalsa neyse. Bay Sudri hükümeti temsil ediyor ve döşemeciden yana değildir. Ama döşemeci ve Vatel kendilerini son derece kurnazca savunacaklar ve diyecekler ki, ''Bu kadın ağaç taşıyordu, suçluydu. Öyle olmazsa kaçmazdı. Sırtındaki demetin denetlenmesine razı olurdu. Başına bir şey gelmişse bu suç işlediği için olmuştur. Yok sağlam bir iş değil bu. Ben mahkemeye başvurduğum zaman Burjuva savundu mu kendisini? Alacağımı ödedi.'' dedi Courtequiz. ''İsterseniz ben Sulanje'ye gidip icra memuru Bay Gourdon'la görüşeyim ve akşama durumun ne olduğunu bildireyim size.'' dedi Bonbo. ''Sokar'ın o şişko aptal kızın çevresinde dönmek için bahaneler ararsın hep.'' dedi Marie Tonsar. Delikanlının omzuna sertçe vurarak. Tam o sırada eski bir Burgonya Noel ilahisinin şu dörtlüğü işitildi. Hayatında yaptığı en faydalı iş bir gün sofrada testteki suyu mader şarabına çevirmek oldu. Furşon babanın sesini herkes tanıdı. Bu bölüm özellikle hoşuna gidiyordu herhalde. Muşe de ince sesiyle kendisine eşlik ediyordu. Oho dedi Tonsaran'a gelinle. Kafayı tutmuş bunlar. Baban istakoza benziyor. Küçük ise bir bağ çubuğu gibi yanıyor. Selam diye bağırdı ihtiyar. Bütün anasının ipini satmışlar burada. Marie Bonbo'yu öperken gördü ve bağırdı. Selam, selam kötülük dolu Marie. Şeytan yardımcın olsun. Bütün kadınların lanetlisi ol ve benzeri. Selam millet. Kıstırıldınız köşeye işte. Odun demetlerine elveda diyebilirsiniz artık. Haberler kötü. Burjuva'nın sizi mat edeceğini söylemiştim ben. Yasayla kırbaçlayacak işte sizi şimdi. Evet, burjuvalarla uğraşmanın sonu budur işte. Burjuvalar o kadar çok yasa yaptılar ki her tür inceliği sığdırabilirler bunun içine. Korkunç bir gerilme birdenbire saygıdeğer konuşmacının düşüncelerine yeni bir yön verdi. Vermişel burada olsaydı ağzına hohlardım. Alicante şarabının ne biçim bir şey olduğunu anlardı. Burgonyalı olmasaydım İspanyol olmak isterdim. Tanrı'ya yaraşır şarap. Öyle sanıyorum ki papaz ayin yaptığı zaman bu şarabı kullanır. Ne şarap be, gençleştirdi beni. Courtebot, karım burada olsaydı genç görünürdü gözüme ulan. İspanyol şarabı sıcak şarabın pabucunu dama atar. Bundan hiç kuşkum yoktur. Yalnızca şarap mahzenlerini boşaltmak için şarap mahzenlerini boşaltmaya değer. Sen şu haberi söyle bana dedi Tonsar. Artık sizler için hasat yok. Döşemeci hasat artıklarını toplamanızı yasaklayacak. ''Yasaklayacak mı?'' diye bağırdı bütün meyhane hep bir ağızdan. Dört kadının tiz sesi erkeklerinkini bastırdı. ''Evet'' dedi Muşe. ''Bir kararname çıkartacak. Gurazon'a yayınlatacak. İlçede astıracak. Hasat artıklarını yalnızca fakirlik il muhabiri olanlar toplayabilecekler. Şunu da bilin ki'' dedi Furşon. ''Öteki bucakların madrabazları da alınmayacak.'' ''Nene?'' dedi Bonbo. ''Ninem, ben ve senin anan Godin burada hasat artığı toplayamayacak mıyız?'' Resmi makamlar oyun oynuyorlar herhalde. Gösteririm onlara ben. Bu belediye başkanı general sapıtmış mı ne? Sen de Goden, gidecek misin hasat artı toplamaya buna rağmen diye sordu Tonsar, Katrin'le biraz yakından konuşan arabacı çırağına. Benim hiçbir şeyim yok ki, yoksulum ben. Fakirlik il muhabiri isteyeceğim. Susamuna karşılık ne verdiler babama diye sordu güzel meyhaneci Muşe'ye. Bayan Tonsar'ın dizlerine oturmuş olan Muşe, doldurduğu midesinin ağırlığıyla sıkıntı içinde olmasına ve iki şişe şarabın etkisiyle gözleri buğulandığı halde başını halasının boynuna eğdi ve yavaşça kulağına fısıldadı. Bilmiyorum ama altını var. Bana bir ay güzel yemekler yedirirseniz sakladığı yeri bulurum. Çünkü sakladığı bir yer var. Babam da altın varmış dedi bayan Tonsar kocasının kulağına. Tonsar'ın sesi bütün müşterilerin katıldığı ateşli tartışmanın uğultusunu bastırıyordu. Susun, Groazon geçiyor diye bağırdı Tonsar'ına. Meyhanede derin bir sessizlik oldu. Groazon epeyce uzaklaştıktan sonra Tonsar'ına bir işaret yaptı ve tartışma yeniden başladı. Tartıştıkları sorun eskisi gibi fakirlik il muhabiri almadan hasat artı toplanacak mıydı yoksa toplanmayacak mıydı? Boyun eğmeniz gerekiyor dedi Furşon Baba. Çünkü döşemeci valiyi görmeye gitmiş ve düzeni sağlamak için asker istemiş. Köpek gibi gebertirler hepimizi. İspanyol şarabının uyuşturduğu dilini çözmek için bağırdı. Neyiz ki biz zaten? Furşon'un bu uyarısı çılgınca bir şey olmasına karşın herkesi derin düşüncelere itti. Hükümetin kendilerini gerekirse hiç acımadan katledebileceğini düşünüyorlardı. Bonbo, ben Toulouse yakınlarında garnizondayken böyle karışıklıklar çıkmıştı dedi. Köylerin üstüne yürüdük, kılıçtan geçirildiler. Kimisi tutuklandı. Askere karşı gelmek istemeleri insanı güldürüyordu doğrusu. Mahkeme onunu zincire vurdu, 11'ini de içeri attı. Yani her şey mahvoldu. Asker askerdir. Siz başı bozuksunuz. Sizi kılıçtan geçirme hakkına sahip onlar. Peki dedi Tonsar. Siz niye şaşırdınız oğlaklar gibi öyle? Anamdan kızlarımdan bir şey alabilirler mi? Hapse mi gireceğiz? Gireriz. Döşemeci bütün memleketi hapse atacak değil ya. Zaten mahkumlar kralın hapishanelerinde evlerinden daha iyi beslenirler. Kışın daha iyi ısınırlar. Enayisiniz siz hepiniz diye bağırdı Furşon Baba. Burjuva'yı katakulliye getirmek cepheden saldırmaktan iyidir. Bunu iyice kafanıza yerleştirin yoksa canınızı çıkarırlar. Yok biz küreyi seviyoruz diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Tarladaki kadar çalışmak yok orada. Doğru ama özgürlük de yok. Akıl vermeye geldiği zaman herkesin önüne geçen Vodo'ya avun kapısında gizlenen o vahşi Jevodan hayvanından memleketi kurtarmak için bazılarımız hayatını tehlikeye atarsa daha iyi olur belki dedi. Mişon'un hesabını görmeye varım ben dedi Nikolas. Daha erken dedi Furşon. Böyle bir şey yaparsak çok şey kaybederiz evlatlarım. Kendimize acındırmalıyız, açız diye bağırmalıyız. Aguen'in sahibi ve karısı bize iyilik etmek isterler ve hasat artı toplamaktan daha karlı çıkarsınız. Korkaksınız siz hepiniz diye bağırdı Tonsar. Farz edelim ki adliye ve askerle bir çatışma çıktı. Bütün memleketi zincire vuracak değil ya bunlar. Sonra Lavio Fayede ve eski senyörler arasında bizi destekleyecek olanlar da çıkar. Doğru dedi Kurtequiz. Yakınan yalnızca döşemeci, Sulange'ın, Ronquiores'in ve ötekilerin sahipleri koştular. Şu zırhlı süvari ötekiler gibi savaşta ölecek kadar cesur olsaydı bugün Avon kapısındaki mutlu hayatımı sürdürüyor olacaktım. Altını üstüne getirdi oranın. Tanıyabilene aşk olsun. Bütün memlekette hiç kimseyle geçinemeyen bir burjuva eşkıyası için asker göndermezler dedi Goden. Kabahat onun. Burada her şeyi karmakarışık etmek, her şeyi alt üst etmek istiyor. Hükümet kovar onu. Hükümet başka türlü konuşmaz. Böyle davranmak zorundadır zavallı hükümet dedi Furşon birdenbire hükümete karşı şefkat dolu hisler içinde. Acıyorum bu iyi hükümete. Çok mutsuz bir hükümet. 5 parası yok. Parayı kendi basan bir hükümet için parasız kalmak büyük aptallık. Ah ben hükümet olsaydım. Ama dedi Kurtequiz, Lavio Fayede bana dediler ki Bay de Ronquiores'in mecliste bizim haklarımızdan bahsetmiş dediler. Bay Rijun'un gazetesinde yazılıydı dedi Vodoye. Okudum, eski kır bekçisi sıfatıyla okuma yazma biliyordu. Melekeleri çoğu zaman alkolün etkisiyle uyarılan çoğu hak adamı gibi ihtiyar Furşon da yapmacık sevecenliğine karşın bu ateşli tartışmayı fırıl fırıl dönen gözler ve açık kulaklarıyla dinliyordu. Birdenbire ayağa kalkıp meyhanenin orta yerine dikildi. İhtiyarı dinleyin, sarhoştur dedi Tonsar. Çifte şeytanlık var şimdi içinde. Kendi şeytanlığı ve şarabın şeytanlığı. İspanya şarabıyla üç eder diye lafa karıştı Furşon. Fauna gibi gülerek. Doğrudan doğruya, cepheden saldırıya geçmek doğru değil evlatlarım. Çok güçsüzsünüz. Dolambaçlı yollardan gidiniz. Ölmüş bitmiş gibi görünün. İt gibi peşlerinde dolaşın. Küçük hanım daha şimdiden dehşet içindedir. Çok yakında bütün güçlükler yenilecektir. Terk edecektir memleketi. O gitti mi döşemeci de peşinden gider. Tutkusudur onun o. İşte plan bu. Ama defolup gitmeleri çabuklaştırmak için bence onları akıl hocalarından, güçlerinden, casusumuzdan, maymunumuzdan yoksun bırakmak gerekir. Kim o? Ha, o melun peder, dedi Tonser. Bizi kutsal ekmekle besleyen o günah arayıcısı. İşte bu doğru, dedi Vodoye. Peder yokken çok mutluyduk. Bu tanrı yiyiciyi kovmalıyız. Düşman odur. Furşon, silik görünümü yüzünden peder Brosset'e taktıkları adı kullanarak ''Bizim sıska bütün perizleri tuttuğuna göre kurnaz bir kadının tuzağına düşer belki de.'' dedi. ''Suçüstü yakalandığımı teşhir ederiz. Öyle bir patırtı koparırız ki psikopos onu başka bir yere göndermek zorunda kalır. Rijo babanın çok hoşuna gider böyle bir şey. Eğer Kurt Ekuiz'in kızı Ogzerli hanımından ayrılmayı kabul ederse o kadar sevimli ki sofuluk taslayarak vatanı kurtarabilir. Ve yallah.'' ''Peki niye sen olmayasın?'' dedi Goden alçak sesle Katrin'e. ''Rezaleti örtbas etmek için çok para var bu işte. Birdenbire sahip olursun buranın olur biter.'' ''Hasat artıklarını toplayacak mıyız, toplamayacak mıyız?'' dedi Bonbo. ''Sizin pederinizle uğraşacak halim yok benim. Ben Konşevlu'yum ve bizim orada dalavereler çevirip vicdanlarımızı karıştıran bir pederimiz yok.'' ''Bana bakın, gidip Rüji'yi görelim.'' dedi Vodoy'e. ''Yasaları bilir o, ona soralım.'' Döşemeci hasat artı toplamayı yasaklayabilir mi? Kimin haklı olduğunu söyler bize. Eğer döşemeci haklıysa bakarız icabına o zaman. İhtiyarın dediği gibi meseleyi dolambaçlı yoldan ele alırız. Kan akacak dedi Nikolas. Ayağa kalkarak kaygılandırıcı bir tavırla. Katrin bir şişe dolusu şarap çekmiş konuşmasını engellemek için hepsini ona içirmişti. Bana sorarsanız Mişo'yu vuralım ama iş yok sizde. Afyon yutmuş gibi uyuşuksunuz hepiniz. Ben değil dedi Bombo. Ağzınızı sıkı tutmayı bilirseniz eğer döşemeciyi vurmayı üstüme alırım ben. Kafasına bir kurşun sıkmak büyük zevk olur. Bütün o kokmuş subaylardan da öcümü almış olurum böylece. Biraz Gobertin'in oğlu olarak da bilinen ve Furşon'un ardından içeri giren Jean-Louis Tonsar yüksek sesle ''Hadi canım sen de'' dedi. Bu çocuk birkaç aydan beri Rijon'un güzel hizmetçisine kur yapıyordu. Babasının mesleğini almıştı. Çitlerle ve bahçe yollarıyla ilgilenirdi. Burjuva evlerine girip çıktığı için efendilerle, uşaklarla konuşur, çeşitli fikirler edinirdi. Bu nedenle de ailenin en uyanık üyesiydi. Gerçekten az sonra Rijon'un hizmetçisiyle konuşması sırasında Jean-Louis'nin kurnazlığı konusundaki fikirleri doğruladığı görülecektir. ''Sen ne diyorsun bakalım peygamber?'' dedi meyhaneci oğluna dönerek. ''Ben diyorum ki burjuvaların oyununa geliyorsunuz.'' diye cevap verdi Jean-Louis. Haklarınızı korumak için Agüye'nin sahiplerini korkutun, onu anlıyorum. Ama onları memleketten kaçmaya ve Agüye'yi satmaya zorlamak, vadinin burjuvalarının ekmeğine yağ sürmek olur. Bizim çıkarlarımıza da ters düşer bu. Büyük toprakların bölüştürülmesine yardım ederseniz eğer, gelecek ihtilalde satılık mülkleri nereden bulacaksınız? İhtilal olursa eğer, Rijo gibi bedava alırsınız toprakları. Oysa toprakları burjuvaların ağzına atarsanız, onlar o toprakları hem kırpacaklar hem de pahalıya verecekler size. Herkesin Rijo için çalıştığı gibi siz de onlar için çalışacaksınız. Kurt Ekuiz'e baksanız da. Bu kısa söylevin sarhoşların kavrayamayacakları kadar derin bir siyasi içeriği vardı. Kurt Ekuiz dışında hepsi Agüye pastasından paylarını almak için para biriktirirdi. Jean-Louis konuşmasını sürdürdü. Ötekiler de temsilciler meclisindeki gibi kendi aralarında konuşmayı sürdürdüler bir yandan. ''Evet, Rijon'un makineleri olacaksınız hepiniz.'' diye bağırdı Furşon. Torunun söylediklerini anlayan tek insan oydu. Bu sırada Agüe değirmencisi Landume geçiyordu oradan. Bayan Tonsar seslendi kendisine doğru. ''Doğru mu Muavin Bey? Hasat artı toplamak yasaklanıyor mu?'' Landume ufak tefek, şen şakrak, undan yüzü beyazlanmış bir adamdı. Kül rengi kumaş bir elbise giymişti. Merdivenleri çıktı. Köylüler hemen ciddi bir hava takındılar. Yani arkadaşlar hem evet hem hayır. İhtiyacı olanlar toplayacak ama alınacak önlemlerin size çok yararı dokunacak. Nasıl? Dedi Goden. Değirmenci Norman usulü göz kırparak cevapladı soruyu. İhtiyacı olan herkesin buraya üşüşmesi engellenecek ama sizin başka yerlere gitmeniz engellenmeyecek. Bütün belediye başkanları Blanche belediye başkanı gibi davranmasın yeter ki. Doğru demek ki, dedi Tonsar tehditkar bir tavırla. Bonbo başlığını kulağının üstüne eğdi, sopasını havada sallayarak. Ben Konşe'ye dönüyorum, dostlara haber vereceğim, dedi ve vadinin çapkını ıslıkla şu asker şarkısını çalarak çıkıp gitti. Muhafız alayının süvarilerini tanıyan sen, alayın borazancısını tanımaz mısın? Bana bak Marie, sevgilin Konşe'ye gitmek için yanlış yola saptı diye seslendi Tonsaran'a torununa. Kapıya koşan Marie, Aglie'yi görmeye gidiyor dedi. O ördeğin pestini çıkarmadan olmayacak galiba. Bana bak Vodoy'a dedi Tonsar, eski kır bekçisine. Git Rüji babayı gör, ne yapacağımızı bilelim. Kahinimiz bizim o, danışma da parayla değil. Bir saçmalık daha dedi alçak sesle Jean-Louis. Her şeyi satıyor. Annette söyledi. Onu dinlemek, öfkeli birinin sözlerine aldanmaktan çok daha tehlikeli. Uslu durmanıza salık veririm size dedi Lanlume. Çünkü general verdiğiniz zararlar yüzünden valiyle görüşmeye gitmiş. Sibylle'nin söylediğine göre köylülerin hakkından gelmek için gerekirse Paris'e gitmeye, Adalet Bakanı ile krala, bütün ileri gelenlerle görüşmeye namuslu şerif üzerine yemin etmiş. Köylülerin mi diye bağırdılar hep birazdan. Ne demek yani, artık ona ait değiliz. Tonsar'ın bu sözü üstüne Vodoy'a eski belediye başkanına gitmek üzere çıktı. Daha önce çıkmış olan Lanlume merdivenlerden döndü ve cevap verdi. Tembel sürüsü, kendi kendinizin efendisi olmak için geliriniz var mı? Gülerek söylemesine karşın bu derin söz içeridekiler tarafından atın kırbaç darbesini anladığı gibi anlaşıldı. Efendiymiş, hadi yallah, bana bak, sabah yaptıklarından sonra benim klarnetimi verecek değiller eline, dedi Furşon Nikola'ya. Uğraşma çocukla, içtiğin şarabı burnundan getirir yoksa, dedi Katrin dedesine. 22. ayrımın sonu sayfa 280.